Ayrım 40, sayfa 337, Şarkoy Şehitliği. Nesibe Nusret taze toprağa eğildi. Dizini mezarın sınırlarını belirlemek için dizilmiş taşlara koydu ve duasına başladı. Tamamlayınca şükür hissiyle ayağa kalktı. Mehmet Nabi Bey ve doktor kumandana teşekkür etti. Çok değerli vatan evladına hakkınız geçti. Helal ediniz. Onun şehit mertebesindeki ışıklı huzur, inanınız ki evinizin saçağından eksik olmayacaktır. Kumandan yanaştı, teşekkürünü tekrarlayacaktı. Mahrem bir şey söyleyeceği hissini yaratmış olmalı ki, Mehmet Nabi Bey biraz uzaklaştı. Nesibe Nusret kumandana yaklaştı. Ailesinden hiç kimseyi tanımıyorum ve bilmiyorum. Bir vesileyle eğer karşılaşırsanız, lütfen üzüntülerimi söyleyin. O benim hayatımda iz bırakmış gönül hatıramdır. Kumandan Nesibe'yi bağrına bastı. Kulağına fısıldar gibi yüzbaşının geçmişini özetledi. Yalnız, kimsesiz, mağrur ve aşık bir kahramandı. Şehitliğin güney cephesine gömülmüştü. Tepeden denizi seyrediyordu. Yolun tenha sanılan kıvrımlarından bir kafile göründü. Kumandanla göz göze geldiler. Doktorun lisanı daha müşfikti. Bunlar Silivri ve Çatalca mübadilleri, üç kafile halinde Keşan'a gidiyorlar. Hiçbir şey fakirlik kadar insan haysiyetine zarar veremez. Köylülerin utangaç insanlar gibi görünmelerinin sebebi budur. Resmo. İzmirli mübadiller köye dönmüştü. Meydan giderek kalabalıklaşıyordu. Dördü bir arada meydana geldiler. Sakızlı gelirken bahçelerde gördüğü dallardan incir toplamış, hepsini bir tepsiye yayarak beraberinde getirmişti. Elini döner dönmez evin mutfağına girmiş, her şeyi yerli yerinde bulmuştu. Aradığı ne varsa düzenli bir kadının tertipliliğiyle yerleştirilmişti. Açtığı yufkaları büyük tepsiye döşemiş, aralarına yerleştirdiği peyniri hafifçe eritmiş ve bahçenin maydanozlarını zümrüt tarlasını okşar gibi yufkaların arasına yerleştirmişti. Ve yumurtalar evin kümesindendi. Parios'un taşıdığı lezzet buydu. Meydana geldiler. Herkes hazırladığını meydan sofrasına yerleştiriyor ve oturum açılınca ikram edilmek için sıranın gelmesini bekliyordu. Anastas toplantıyı yönetmesi için Sakızlı'yı görevlendirdi. Toplantı açılınca onlarca değişik isim önerileceği beklenirken Sakızlı küçük bir kurnazlıkla ön aldı. Sesinde biraz rica, biraz disiplin ve bütünüyle hasret hissediliyordu. Yumuşak bir lisanla önerdi. Köyün adı Kordelya olsun. Biz bu yakadan geldik. Köyümüzün adı da Karşıyaka olsun. Herkesin içinde sevinç vardı. Giresun gemisinin getirdiği kafile tekfire vermiş ve o kalanlar o elim olayı bir vefa ve hürmet hatırası olarak içlerinde saklamışlardı. Sakızlı öne çıktı. Köyün meydanına Filip adının verilmesini önerdi. Sanırım en uygun isim bu olacaktır. Meydan alkışla inledi. Işıklar giderek arttırıldı. Her şey pırıl pırıl ve sevinçliydi. Tepe konağın bahçe lambaları da yandı. Simirna olanları izliyordu. Sonra yanına Glafkos geldi. Bir bela nazarı değmiş gibi herkeste sessizlik belirdi. Meydandan adeta gık çıkmıyordu. Eleni ve Anastas göz göze geldiler. İkisinin içleri gülüyordu. Glafkos ile torununun kendilerini seyreden hallerinin yarattığı sessizlik hala bozulmamıştı. Anastas kıvamını yakaladığına emin olunca önerdi. ''Neden el sallayıp çağırmıyorsunuz?'' Eleni şaşırdı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Anastas karşısında sinik kalmamak için eline geçen fırsatı kullanmaya niyetlendi. Önce saçlarını dağıttı, omuzlarının üzerinde tel tel dağılışın verdiği bir cazibe dikkat çekiyordu. Başını kaldırdı, Simirna ile göz göze geldi. Sesini yükseltti. ''Matmazel, neden gelmiyorsunuz?'' Bakışlarını Glafkos'a çevirdi. Gözlerinde sebebi kestirilemeyen bir tereddüt vardı. Ya kendini güven içinde tebessümlere boğacak bir rahat ve güvenli davet oluşacaktı ya da sert, hatta haşin bir asabiyetle kaşlarını çatıp sırtını dönecekti. Gülümseyen bir bakış tesiriyle etkili olacağını düşündü. Sesini yükseltti. Monsieur Glaukos, siz de Monsieur, komşu sevincini paylaşmak istemez misiniz? Meydanda dans başlamıştı. Küçük Emil, adaşı sakızlı Emil'in elinden tutmuş, Anastas'ın yanına getirmişti. Adeta babasını hem arkadaşını takdim eder gibi sevinçli ve biraz da kabadayı tavırlıydı. Doğrusu ikisini de kendisine yakıştırmıştı. Poğaçalar pişmiş. Annem getirmem için çağırdı. Emil'in yalnız kalmasını istemedim. Şimdi geliyorum. Telaşlara düşmüşüm, şafaklar siyah diye. Ummadığım ne varsa içimi acıtıyor. Gözlerim kapanıyor, her lezzet günah diye. Zamanın nabzı bile yüreğimde atıyor. Özlemleri sonsuz ve hazin bahçede artık. Raksın ruhu titreşir, neylerde nefes susar. O simsiyah inançlar kör köşeye sığınır. Aşikar duygularda bir korkulu isyan var. Mahcup hisler diz çöküp yalvarmaktan utanır. Resmo Mevlevi Hanesi. Mutfak, dört basamaklı bir merdiven eşiğinde uzanan taş binaydı. Musa'nın yolunu merdivenlerde kestiler. İki kişiydiler. Genç olanı tevekkül odasında beklendiğini söyledi. Tevekkül odası, ceviz ağaçlarının gölgelediği taş binanın bodrumundaydı. Birlikte yürüdüler. Sessizliğin telkin ettiği korku giderek yoğunlaşıyor ve talihsiz bir ihtimalin kapısını aralıyordu. Hizmetli, kapıyı açıp Musa'ya yol verdi. Işıksız, hatta karanlık bir odaydı. Bir süre bu sessizlik içinde beklediler. Sonra göz alışınca karanlığın yarattığı saflığın büyüsü, beyazın büyüsünü yendi. Birbirlerine baktılar. Musa kendi yaşlarında bir can ile karşılaştı. Canın gözlerinin içi gülüyordu. Sadece başını sallayarak Musa'ya selamladı. Eliyle işaret ederek oturacağı yeri gösterdi. Musa oturunca o da oturdu. Elindekini uzattı. Hekimler şifa bulduğunuzu söylediler. Şimdi ruh dünyanızın huzur eşiğindesiniz. Direnmeniz doğaldır. Çünkü direnci olmayan varlığın terbiyesi yoktur. Musa ne olduğunu kestiremedi. Sessiz kalarak gelişmeleri izlemek ve ne yapacağına ona göre karar vermek istedi. Ben bedenimin derdi için size sığındım. Aklımın kaldığı insanlarım var. Hepsini darmadağın ettiler. Gidip ne olduklarını bilmek isterim. Genç adam sakin ve yumuşak tavrını koruyordu. Söyleyeceklerini anlattıktan sonra kararı Musa'ya bırakacaktı. Sesi kadife kadar yumuşak ve sabırlı, sözleri sakindi. İnsan zorlamakla doğru noktaya getirilebilir. Ama ıslah edilemez. Emeliniz ve niyetiniz yoksa öteye adım atamazsınız. Şeyh Hazretleri isterseniz sizi geldiğiniz yere bırakacağımızı söyledi. Sonra bir endişeyi hissettirmek istedi. Ama orada kimseniz kalmamış olabilir. Musa tevekkül odasının serin duvarları arasında titredi. Kimsenin kalmadığı doğru değil. İnsan bunu hisseder. Bu cevap bir çırpınıştan öte hiçbir anlam taşımıyordu. Buna rağmen can işin üzerine gitmedi. Sadece ve yeterli ölçüde bir telkin bahsi açıp işi Musa'nın takdirine bırakacaktı. Şeyh Hazretleri içeri girdi. Elini Musa'nın omzuna koydu ve bastırdı. Kalkmasına fırsat vermiyordu. Zaman israf edilemeyecek kadar sınırlı ve önemliydi. Eğer bir ışığı hakikaten arıyorsan onu bu eşikte bekleme. Neden? Allah'a ulaşmanın yolu ancak onunla kuracağın yakınlıkla mümkündür. Onun ışığı bu sayede insan üzerinde tecelli eder. Senin içinde tezahür eden serüven ile onun sana nasip ettiği seyir eşleşirse, vücudun vahdedi ancak o zaman mümkün olur. Musa sadece dinliyordu. Hiç etkilenme izi göstermedi. Benim vücudum henüz vahdede erecek olgunlukta değil. Unutma, vahdet tecelli ederse önündeki bütün nimetler artık zevaldir. Efendim, suçum nedir ki ışığın eteğine vardığım anda karanlık yeniden etrafımı sarıyor? Şeyh Hazretleri, Musa'nın azmiyle cehdini fark etmiş, ancak bunu kendisi için yorumlayacak ehliyette olmadığını görmüştü. Bunu uygun bir dille anlatmak istiyordu. Azmin sana seni veriyor. Bu her hedefi başarmanın kararlılığıdır. Bunu yüceltecek ahlakın üstünlüğü de var sende. Bu yüzden bütün ışıklar içinde hemen tezahür ediyor. Ama senin aradığın ışık farklı. O ışık ancak sahibinin istediği gönüllerde tecelli eder. Musa derine inecek yolun patikasını fark etmiş ama yönü bulmanın güçlüğünde ne yapacağını kestirememişti. Bu hissiyatı en açık şekilde sormayı düşündü. Yön tek başına yetmiyor. Yol gerekiyor. Sonra da yordam gerekecek anlaşılan. Kendimi yetersiz değil, yalnız hissettiğim için çaresizim. Şeyhin lisanı giderek karmaşığı açmaktan uzaklaşıyordu. Musa'yı tezahür ile tecelli arasındaki farkı ayırma noktasında kıstıracaktı. İlk imtihan bahsini yeterli bulmuş, gerisini bir başka celseye bırakmayı düşünmüştü. Musa yanlıştı. Sabırla tahammülü aynı şey sanıyordu. Musa ilk kez baş kaldırıyordu. Neyimi eksik buldunuz? Dergâhtakiler şaşırdılar. Bir bahsin izahtan sıygaya döndüğü an kadar böyle ayıp hiç işlenmemişti. Şaşkınlığın ölçüsü artıyordu. Küçük bir bakış sertliği bile Musa'yı girdiği mesleğin seyrinden uzaklaştırıp aşılmaz dağların ardına atabilirdi. Şeyh hemen müdahale etti. Bu eksiklik değil. Sadece farkın hakkını bilmekle ilgilidir. Azim, takat bahsinin alakasıdır. Cehd ise iradeye dayanır. Azim tezahüre kanabilir. Ama cehd tecellinin sabrını gösterir. Bu sabır insanın nefsine hakim olma terbiyesiyle hem kazanılır hem olgunlaşır. Bazen içinde bulunduğun kefe, bazen tartıldığın dirhem önemlidir. Musa'ya baktı. Aradığı sükunet yoktu. Belki heyecan da yoktu. Ama aranan canlı heves, sabırlı bekleyiş, sadık düşünce bir itaat hissini biçimlendirmiş ve Musa'nın bütün hatlarına işlemişti. İhtiyaç duyulan buydu ve şimdilik yeterliydi. Şeyh ayrılmadan önce elini Musa'nın omzuna koydu. Yüzünü denize çevirdi. Sevinmesini istediği bir aile haberi veriyormuş gibi mutluydu. Havanın böyle sakin durduğuna bakmayın. Deniz kadar insanı aldatmaktan hoşlanan şey yoktur. Musa aradığı sükunetin sağlanamayacağı endişesini sürdürüyordu. Canların, şeyhlerin sözünde beklediği huzurun hissi yoktu. Bütün gayretine rağmen bu hisse ulaşamayacağı korkusu ağır basmaya başlamıştı. Şeyh, küçük bir hatırlatma ile Musa'yı ilk geldiği gecenin hatıralarına döndürmek istedi. Hafızanın unuttuğu şeylerin Musa'nın bulunduğu durumu yeniden sorgulamasına fırsat vereceğine inanıyordu. Açıkça söylemek yerine Musa'yı sadece kendi kendisinin bulmasını istediği sert dalgalanmanın içine atmak istedi. Deniz kadar insanı aldatmaktan hoşlanan şey yoktur derken ima ettiği şey buydu. İşin özünde kendi yolunu kendin bul Musa diyordu. Dede Ağaç Tren İstasyonu. Hasan Hoca'nın hatları gergindi. Heyecan son noktaya varmıştı. Tren Dede Ağaç istasyonuna girmek üzereydi. Kentin uzak ve ölgün manzarasında cesaret kıran bir sessizlik vardı. Kafile ne yapacağını kestirememiş olmanın tedirginliğini yaşıyordu. Bütün gözler geniş geniş yeşillikler içinde rastgele dağılmış, koyu renkli kiremit kırmızısının güzelliğine kapılmıştı. Kentin tam ortasında iki minareli cami görünüyordu. Tıpkı Selanik'teki Orta Kayalar Köyü'nün meydan camiini hatırlatan bir tevazu içindeydi. Köy halkı bu tevazuu bir gurur hissinin güzelliği gibi derinleştirir ve hicranlı günlerin tesellisini arardı. Bu teselli uyanmıştı. Halil gür sesiyle haykırdı. Herkes ağızdan ağza bu haberi ulaştırsın. Tren durunca inmek yok. Hasan Hoca'nın sözünü bekleyeceğiz. Tren istasyona girdi. Bitişik raylarda bekleyen trene yanaşıncaya kadar yavaşça ilerledi. İki tren yan yana gelince durdu. Bitişik'teki tren Selanik yönüne yola çıkmıştı ve Trakyalı Rumları götürüyordu. Tren su almak için bitişik raydaki trenin su almasını bekleyecekti. İki tren de vagonların tepesine kadar tıka basa yolcu doluydu. İstasyon şefi sözlerini önce Rumca sonra Türkçe yüksek sesle tekrarladı. Kafile reisleri yanıma gelsinler. Önce Hasan Hoca geldi. kendini tanıttı. Sonra şarköylü Hristo'ya yanaştı. Ürkekti. Yunan topraklarında olmasına rağmen kendini güvende hissetmeyen bir tedirginlik sergiliyordu. O da kendisini tanıttı. Adım Hristo, şarköylüyüm. Mesleğim dava vekilliğidir. İstasyon şefi aldığı emri tebliğ etti. Su alınca hemen hareket edilecek. Bekleme yapmanıza izin verilmiyor. İstasyon şefi trenlerin haline baktı. Vagonların üstü dahil her boş yere insanlar dolmuştu. Hafiften başlayan yağmura rağmen kimse yerinden kıpırdamıyordu. Belli ki birazdan gökyüzü boşanacaktı. İstasyon şefi acıma hissiyle kendi kendini silkeledi. İnsafa gelmişti. İki kafilenin reislerini ikaz etti. Su aldıktan sonra isteyen istasyon helalarını kullansın. Şeflik odasına doğru yürüdü, birden geri döndü. Lokomotifin yanında çömelmiş küçük kız çocuğunu gösterdi. Bu hangi kafileden? Hasan önce endişeyle Halil'e baktı. Halil kızı tanımıyordu. Yanına doğru yaklaşırken kız bir ceylan çevikliğiyle kayboldu. Sonra yer sofrasında karınlarını doyuran Yunan askerlerinin sırtlarını dayadıkları çeşmenin karşısında beklemeye başladı. Yunan askerleri yere serilmiş sofra örtüsünün üzerinde yemeklerini yiyorlardı. Küçük kız kılını kıpırdatmadan sofranın sonunu bekledi. Askerler karınlarını doyurmuşlardı. Geride bir iki dilim ekmek ve birkaç tavuk kemiği kalmıştı. Askerlerden biri sofra bezini derleyip toparladı. İri bir yumak haline getirdikten sonra kendilerini izleyen kızın beklediği yere doğru fırlattı. Doyur karnını. Kız örtüyü kaptığı gibi açtı. İçindekileri hemen oracıkta silkeledi. Olanca hızıyla çeşmeye doğru koştu. Sofra örtüsünün bir ucunu tutup yırttı. Musluğun altına tuttu. Sonra o ıslak haliyle annesinin bulunduğu vagona koştu. Kolundan tutup yere indirdi. Sonra istasyon taşlarına uzattı. Islak bez ile annesinin ayağındaki kurumuş kanı sildi, yarayı temizledi. Kalan bezin bir kısmıyla yıkanmış bacağı kuruladı. Diğer kısmıyla da özenle sardı. Trendekiler olanı biteni seyrediyor ancak hiçbiri inip yardım edecek cesareti gösteremiyordu. Göçmenin ruhunda her şeyden korkan öyle sinik bir ruh hali vardı ki kimse kendini ne ayıplıyor ne de başkasının örnek alabileceği bir cesareti gösterebiliyordu. İstasyon şefi elindeki çantayla çocuğa yanaştı. Hasan Hoca ve Halil arkasında merakla bekliyorlardı. İstasyon şefi elindeki çantayı açtı, içindekileri gösterdi. Gazlı bezler, yarım paket hidrofil pamuk, bir şişe tentürdiyot ve bazı haplar vardı. Çantayı çocuğa verdi, Hasan Hoca'ya döndü. Rumca mı, Türkçe mi konuşur? Her ikisini de. İstasyon şefi tane tane hoş telaffuzlu bir Türkçe ile açıklama yapmaya başladı. Bu çanta sende kalsın. Hasan Hoca annenin pansuman vakti gelince sana ne yapacağını gösterecek. Eğer ağrısı artarsa bu haplardan birini ver. Sonra bir termos uzattı. Adın ne bilmiyorum. Ama hayatımda senin kadar gururlu bir cesaret sahibi görmedim. Bizi bu hale düşüren her kimse Allah'ından bulsun. Hasan Hoca cesaretini toplayıp istasyon şefine yaklaştı. Suyun dolması çok vakit alacak. İzin verirseniz vagondakiler biraz dolaşsınlar. İstasyon şefi başını iki yana salladı. Mümkün değil Hasan Aki. Şu jandarmaları görüyor musun? Başınıza çok iş açarlar. Vagonların üzerinde bir çocuk ağlaması başlamıştı. Annesinin bütün gayretine rağmen susmak bilmiyordu. Herkesin acıma hislerinin meyus manzarasında yürek parçalayan bir sabır yer etmişti. Rumca bir kadının sesi adeta gürler gibiydi. Ağlayan çocuğun annesine bütün gücüyle bağırdı. Ver şu çocuğu bana, ağlatma. Birkaç kişinin yardımıyla cılız kadının aç bebeği öteki trenin üstündeki Rum kadınına uzatıldı. Dolgun göğüslü Rum kadın cılız bebeği adeta kendi yavrusunu sever gibi yüreklendirici sözlerle emzirmeye başladı. Dümdüz bir göğüs ve kupkuru iki memeden tek damla süt ememeyen bebek, Rum kadının memesinden doya doya emiyordu. Rum kadın kendi çocuğuyla konuşur gibi sevinçli duygularla yüreklendiriyor, daha çok emmesi için gereken her şeyi cesaretle uyguluyordu. İzleyenlerin gözlerindeki hayret adeta büyüleyici bir şükran hissine dönmüştü. Trenlerin hareket etmesi için kampanaların çalmaya başlamasıyla birlikte saatlerdir beklemekten sıkılanlar sevinirken sadece iki kadının gözlerinde düşmeye utanan yaşların biriktiği görüldü. Bir yanda dolgun göğüslü ak tenli Rum kadını ve öbür yandan kupkuru bir bedenin çaresizliğinde mahcup duygularını gizlemeye çalışan Türk kadın vardı. Anne ve süt anne. Türk anne adeta korkuyla titremeye başladı. Göz çanaklarında göğüslerine inat bir gözyaşı bolluğu vardı. Bebeğini almak için ellerini uzattı. Sağ ol, tren kalkıyor artık. Rum kadın sesini yükselterek karşısındakini rahatlatmak istedi. Kendi bebeğini uzattı. Hadi boş durma, altını bele. Sonra anneye döndü. Daha derin bir emniyet hissi aşılamak için sesini yükseltti. Korkma, babam şifenferciydi, ondan biliyorum. Bu kampanalar üst üste 3 kere çalınmadan tren hareket etmez. Son kampanaya kadar ben onun karnını doyururum. Bazen bir sevinç aynı anda, iki ayrı çehrede, aynı mutlu manzarayı yaratan ilahi takdir gibi tecelli eder. Artık ikisinin de yüzü gülüyordu. Asıl sevinç, anne memesine sarılmış gibi sabırlı ve mutlu tebessümler sergileyen bebeğin bakışlarındaydı. Son kampana çaldı. Mutlu bebek vaktin geldiğini anlamış gibi emmeyi bırakmış, meraklı, biraz da telaşlı bakışlarla annesini aramaya başlamıştı. Rum kadın heyecan ve endişeye fırsat vermeyen ustalıkla bebeği annesine uzattı. Edirne'ye kadar bu onu idare eder, yolunuz açık olsun. Rum kafileyi taşıyan tren hareket etti. Şarköylü dava vekili Hristo ayağa kalkmış, sağ elini alnına dayayarak gözden kayboluncaya kadar Türk kafilesini selamlıyordu. Türk anne de ayağa kalkmıştı. Bebeğini havaya kaldırıp iki yana sallayarak Selanikliler kafilesini selamladı. Tren gözden kaybolunca olduğu yere çöktü. Bebeğini bağrına bastı. Rum anne de bebeğini kaldırıp 2 kez iki yana sallamıştı. Çocuğuna bir ömür bahsinin ilk dersini verir gibi kulağına fısıldadı. Dünyada sadece sütün kardeşliği vardır. Artık dünya ahiret bir kardeşin var Dimitri. Ayrım sonu, sayfa 349.